Üçüncü kasetin B yüzü, sayfa 74. Uzay rahibinin buluşu kendi vazifesiymiş gibi savunmaya hazır olması da bundan kaynaklanıyordu. O artık makalesini düşünüyordu. Yazının adı bile hazırdı. Cassandra embriyonu fobisi neyi anlatıyor? Bu saatte o hayat boyunca varoluşun yüce anları olduğunu düşündü. Yıllarca biriken ve her gün biraz daha zenginleşen bilgiler ansızın şimşek gibi insanın gözünü açıyor. Buna tabii ki tüm ortam, ailedeki dirlik düzenlik, bilimsel çevrelerce tasvip edilmek. Yani her gün insanın haleti ruhiyesini, yaratıcı gücünü belirleyen etkenler tesir ediyor. Bu duruma söze dökülmesi çok sıradan da olsa mutluluk denir. Bu mutluluk küçük burjuva mutluluğu bile olsa değerinden bir şey kaybetmez. Akşamın geç saatleriydi. Yorgunluğuna rağmen Robert Burke çalışma odasına geçti ve bilgisayarı açtı. Bu anlarda ruhunu dolduran fikirleri kaçırmak olmazdı. Hepsi kağıt üzerinde kelimelerle ifade edilmeliydi. Çalışma odasının aralı kapısından salondaki yanan şömine gözüküyordu. Yıl boyunca her mevsimde Jesse şöminedeki ateşi canlı tutmaya çalışırdı. O ateşin müziğini seviyordu. İlk cümleler çok kolay yazıldı. Temiz ekranda satırlar. Tarlada pulluğun çevirdiği toprak katı gibi düzenli bir şekilde alt alta diziliyordu. Çalışma odasının yarı aydınlanan pencerelerinden güz gecesinin koyu lacivert parıltısı içeriye dalıyordu. Bahçedeki ağaçların tanıdık gölgeleri zor seçiliyordu. Gökyüzünün kenarından geçen ay ara sıra bulut kümelerinin içine dalıyor ve yine çıkıyordu. Çalışmaya müsait olan bu saatlerde Robert Burke'in hayalinde bilgisayarın ekranı arkasında bir serap gibi saklanmış yüksek dağın zirvesinden görünen tüm dünya canlanıyordu. Bu saatte Burke, insanoğlunun kendine benzeyen varlıklar arasında doğumundan ölümüne kadar yakasını bırakmayan hayat denilen problemden, yaşamın temel anlamından bahsediyordu. İnsan yaratılıştan faziletli değildir, kesinlikle değildir ve bu fazilete, bu ideale erişmek için her defasında, her bir yeni doğuşta manevi gayret sarf etmek gerekiyor. İnsanoğlunun tüm varlığın buna yönelmelidir. Ancak o zaman o insandır. İnsan hayatını düşünen Robert Burke, Philophy'in mektubunun etkisi altında analitik olarak idrak etmeye çalıştığı, işte bu hayatın kendi içinde ne kadar anlaşılmaz, tahmin edilmez şeyler sakladığını, ne kadar çelişkili, sinsi, sert olduğunu hiç düşünmemişti. Ayrıca devlet başkanı koltuğu uğrunda mücadele eden Oliver Ordock'la yaptığı telefon konuşmasında rahip Philophy'in buluşu hakkındaki görüşünü bildirdiği andan beri kaderinin tayin edildiğini de tahmin etmemişti. Bu andan sonra onun kaderi Ordock'unkine bağlıydı. Diğer taraftan kesinlikle anlaşılmaz bir şekilde şu anda yer yörüngesinde kendi uzay halvetinde yaşayan ve Burke'le uzaktan yakından hiçbir ilgisi olmayan Philophy'in kaderine de bağlıydı. Ama olacaklar olmuştu. Bu kader düğümü artık çözülemezdi. Bu mehtaplı gecede hiç kimse bunu henüz bilmiyordu. Bağlananlardan ne birincisi, ne ikincisi, ne üçüncüsü. Kaderin düğümü ise artık sıkıca bağlanmıştı. Ay ise gecenin içinde kendisi için ebediyen belirlenmiş saat ve dakikalarda dünya üzerindeki ebedi yolculuğunu sürdürüyordu. Ve o gece yapılmış birçok döllenmeler ayın çekimiyle hemen kainatın cevherine katılıyor ve ebediyen cereyanı olan doğum ve ölüm devam ediyordu. Hayatın ebediliği rahimlerde yeni oluşan döllerde yineleniyordu. Ve o geceki her döllenmede artık geleceğin ufuktaki aktörleri belirleniyordu. Ve o gece doğanların hepsine hürriyetin, doğumun kapıları açılmıştı. O gece doğanlar zamanla cellat da idam edilen kusursuz bekarlık yemini etmiş din adamı da olacaktı. Ama ebediyet yasasına rağmen o gece döllenenlerin arasında hayattan imtina eden genetik nihilistler Cassandra embriyonlarını da ortaya çıkarıyordu. Onlar hamile kalmış kadınların alnındaki parlak işaretlerle kendilerini belirlemek için kaderlerinin üvey anne muamelesine hayır demek için Philophy'in keşif ışınlarının yardımıyla dış dünyaya sessiz istekleri, hayattan uzaklaşmak arzularını bildirmek üzere ortaya çıkmışlardı. O gece okyanusta zifiri karanlıkta kayalık sahildeki deniz fenerinin yanında balinalar yüzerek geçiyordu. Ay ışığında sedef gibi renkten renge çalan balina sürüsü bu karanlıkta inatla ve durmadan ilerliyordu. Nereye gidiyorlardı acaba? Onları ne sürüklüyordu? Onları ne dürtüyordu? Kayalıktaki fenerin okyanus sularında ve balinaların gözlerinde yansıyan ışığı onlara ne söylemek istiyordu? O gece futurolog Robert Burke kalbinde yer değiştiren heyecan ve ümitlerle bilgisayarın başında oturuyordu. O da balinalarla birlikte okyanusta yüzüyor ve onun kendileriyle yüzdüğünü balinalar da biliyordu. Böylece onlar birlikte yüzüyordu. Çünkü onların kaderi giderek birbirine bağlanıyordu. O, okyanusta aynen balinalar gibi yüzüyor ve kayalıktaki deniz fenerinin ışığı aynen balinaların gözlerinde olduğu gibi onun da gözlerinde yansılanıyordu. Moskova saatine tam gece 3'te meşhur Kremlin çanlarının tüm dünyaya imparatorluğun azameti duyurduğu dakikalarda Spassky Kulesi'nde yaşayan baykuş yuvasından çıktı ve hızla aşağıya doğru süzüldü. O bir gölge gibi sessizce geniş kanatlarını çırparak ve manyetikçesine parlayan yuvarlak, dikkatli gözlerin bulunduğu büyük kafasını etrafa çevirerek Kremlin duvarları boyunca uçtu. O her gece aynı saatte etrafta kimse yokken Spassky kapılarından çıkarak tam 210 tören adımıyla tabanlarını yere çakarak Lenin'in mozolesine giden mutat nöbetçi müfrezesiyle aynı zamanda uçmaya çıkıyordu. Mozole, baykuşun orada bulunduğu dönemde yapılmıştı ve o hayatı boyunca mozole kapısının önünde her saniye, her gün, her yıl, her zaman heykel gibi dikilen çok genç bir asker görmüştü. Alan boyunca uçan, ay ışığında mermerleri parlayan mozolenin ve onun yan tarafında Kremlin duvarlarının önüne dikilmiş, altında devlet büyüklerinin mezarları bulunan çam ağaçlarının üzerinde birkaç daire çizen baykuş, devamlı burada görmeye alıştığı birbirine benzeyen küçük boylu, küçük kafalı, hep gecenin geç saatlerinde ortaya çıkan iki hayaleti göremeyince herhalde artık gelmeyecekler. Acaba nereye kayboldular? Yine mi kavga ettiler? Nöbet tutan askerlerin önünden geçerek uçup gitti. Baykuş hayal kırıklığına uğramıştı. Bu aynı küçük boylu, aynı büyük kafalı hayaletler, bu fısıldaşan ayrılmaz ikili ne zamandır Kızıl Meydan'a gelmiyor. Hayat hakkında konuşmuyor, dedikodu yapmıyordu. Zaten bu hayat ötesi varlıkların yapacak başka işleri de yoktu. Gerçekten de sohbet etmeyi, havadan sudan, özellikle politikadan konuşmayı çok seviyorlardı. Bazen hayaletler kendilerini kaptırıyor, heyecanlanıyor, kavga ediyor, tartışıyor ve çok kötü küfürler savuruyordu. Birisi öfkeyle diğerini bir daha görüşmeyeceğini, ondan nefret ettiğini, tiksindiğini, yanında bulunmak istemediğini bildiriyor. Diğerisi artık onun yapacak bir şeyi olmadığını, tarihin eskisi gibi hükümleri altında bulunmadığını, bundan dolayı da onun başına öfkelendiğini, öldükten sonra bir hazan yaprağı gibi rüzgarın estiği yöne gitmek zorunda olduklarını ve bunun gibi başka şeyler söylüyordu. Kaderin hükmüyle yalnız baykuş bu iki huysuz dinlemek bilmeyen hayaleti görüyor ve duyuyordu. Uzun yıllar boyunca baykuş artık onlara alışmış, onlar olmayınca sanki bir şey de eksikmiş gibi sıkılıyordu. Ama baykuş onların kaybolmayacağını, er geç ortaya çıkacaklarını biliyordu. Çok yakında meydanda büyük bir geçit resmi ve yürüyüş olacaktı. İşte bunun akabinde gece onlar heyecanlı, fanatikli, parlayan gördüklerinden sarhoş olan ve gözlerle ortaya çıkacaklar. Gümleyen davullar, askeri müzik, meydana çakılan asker ayaklarının sesi onları coşturuyor, tam kalplerinden vuruyordu. Ya askeri araçların şıngırtısına ne demeli? Kalabalık gürültülü sevinçli ellerinde pankartlar ve o anda mozolenin üstünde duranlarının portrelerini taşıyan insanların yürüyüşü başka bir heyecan veriyordu. Kitleler halindeki insanlar kafa kafaya hurra bağırtılarıyla hep aynı yöne doğru ilerliyordu. Ama hayaletler gündüz çıkamıyorlar. Oysa onlar da zamanın akışını geri çevirerek görünmezlik aleminden şu ana dönmeyi ve bu harekete katılarak altından coşkun insan selinin geçtiği mozolenin üzerinde bulunmayı çok isterlerdi. O zaman her şey ansızın tarihin olağanüstü tatlılıktaki hayret vericiliğinde bir filmin dondurulmuş sahnesi gibi sessizce ebediyen asırlarca dona kalacaktı. Kremlin üzerinde uçan uçaklar da ürkütülmüş güvercin sürüleri de gözlerin parıltısı da bağıran ağızlar da donacak. ve hatta en sadık, en temiz fikirler de beynin kıvrımlarında hareketsiz duracaktı. Güneş bile ebediyen aynı yerde duracaktı. Sıradan günlerde, özellikle kötü yağmurlu havalarda, fırtınalı kış gecelerinde meydandan, rüzgardan saklanacak yer bulunmadığı nöbetçilerin mozole önünde keçi çizmeler, kulaklı şapkalar, eldivenler giyerek durdukları ve soludukları havanın hemen bembeyaz kırağı şeklinde yakalıklarına, tüfeklerinin namlusunun ucuna indiği zamanlarda ise hayaletler kötü havadan olacak, daha da hırçınlaşıyor, huysuzlanıyor, köşe bucak saklanıyor ve dolunaya yan yan bakarak birbirleriyle tartışıyorlardı. O zaman şu öfkeli sözler baykuşun kulağına kadar geliyordu. Anlaşılmayacak bir şeye beni inandırmaktan vazgeç. Ölüme karşı hiçbir delil yok ve olamaz da. Çünkü ölüm tabidir. Ben de ölümsüz olmak istemiyorum. Bir ölüyken yedek bir hayat istemiyorum. Bu ne zamana kadar devam edecek? Çaresizim. Rahatım yok. Tövbe edemiyorum. Önceleri düşünmüyordum. Şimdi ise aklımdan çıkmıyor. Niçin doğdum? Niçin annem beni doğurdu? Oysa ben istemiyordum. Ben doğmak istemiyordum. Şimdi ise mozolenin tutsağıyım. Hepsi de senin yüzünden. Bu senin şeytani melun fikrindi. Unutma. Asla, asla hiçbir zaman bu fikri benimsemeyeceğim. Muhatabı ise kısık sesle elindeki ebediyen sönmüş piposunu soğukkanlılıkla çekerek ona cevap veriyordu. Dinle. Kaç defa sana anlattım. Bu partinin iradesiydi. Sana anlatmıştım. Sen partiye bariz bir şekilde apaçık olarak gerekiyordun. Anlıyor musun? Dünya devrim için, sınıfların yemin töreni için sen partiye ölümden sonra, ölüme rağmen gerekliydin. Sen devrimin firavunuydun. Ve seni koruyorlar. Belki sarkofağının içinde sana itaat ediyorlar. Ben ise bunu kesinlikle istemiyorum. Kesinlikle bunu protesto ediyorum. Hiç kimseye, kesinlikle hiç kimseye ölümü ihmal etme hakkını verilmemiştir. Saçma. Baykuş onların üzerinde uçuyor ve dünyanın hiçbir yerinde duyulmadık bir konuyu ne kadar şiddetle tartıştıklarını hayret ediyordu. Bugün ise gece tartışmacıları, hayaletler yoktu. Meydan bomboştu. Baykuş kalesinin mazgalları üzerinden hızla göğe yükseldi ve kırpmadığı gözleriyle etrafı görüş alanında tutarak evlerin ıssız çatıları üzerinden saray bahçelerine doğru yöneldi. Burada sık güz dalları arasında hiç kıpırdamadan tepeden aşağıdaki nehrin menderesine uyuyan evlerin karanlık çatılarını seyreden sakin sakin öttü. Köprünün altında sahipsiz bir köpek çeneliyordu. Herhalde soğuk düşmüş olacaktı. Baykuş çok uzaklarda, dünyanın öteki ucunda, gecenin karanlığında okyanusta sürü halinde yüzen dağ gibi gövdeleriyle hareketli dalgaları yaran balinaları sanki neredeyse duyuyormuş gibiydi. Balinaların etrafındaki su dalgalanarak uğulduyordu. Su onların hareketine karşı koyuyor, onlar ise bilinmeyen bir yere doğru telaş ve aceleyle hep yüzüyorlardı. Onların volkan gibi sıcak nefeslerinde tehlike hissediliyordu. Kremlin tepesindeki baykuş yeryüzünde bir şeyler olacağını seziyordu. Her zaman böyle oluyordu. Balinalar dünyada olacak büyük bir felaketten önce hep böyle heyecanlanıyorlardı. Kremlin parkındaki baykuş acı acı ötüyor, şafak yaklaşıyordu. Ertesi gün olanlar Robert Burke için beklenmedik değildi. Olayların böylesine gelişeceğini tahmin etmek mümkündü. Yine de bu kadar keskin bir görüş beklemiyordu. Sabahleyin üniversitede derse girerken o hala kendi kendine aitti. Sonra ise günün ikinci yarısında Burke eve dönüyordu. Arabanın direksiyonunda dikkatini zor toparlıyordu. Acele eve dönmek, Jesse'nin tansiyon ölçen aletini, bunun adı da neydi diye bulmak istiyordu. Karısı ara sıra kendisinin aynı zamanda onun tansiyonunu ölçerdi. Tansiyonu her zaman normaldi ve sağlığı da yerindeydi. Sadece sevgili karısının kaprislerine boyun eğerek ve gülümseyerek tansiyonun ölçülmesine izin veriyordu. Şimdi ise kendisi her şeyin normal olup olmadığını öğrenmek istiyordu. Kendini hiç de iyi hissetmiyordu. İçinde dünya sanki sallanıyormuş gibi garip, önceleri hiç hissetmediği bir duygu vardı. Hayat sanki yer değişmiş, bir rüzgarın etkisiyle dengesini kaybetmişti. Uzun yıllar temas ettiği insanların bakışlarında ve seslerinde bile değişiklik vardı. Ama belki de kendi içinde bir şeyler oluyordu. Hatta hız için çok güzel planlanmış en küçük detayına kadar iyi bildiği otoyol bile ona sanki yabancıymış gibi geliyordu. Her nedense korkarak gidiyordu. Aniden her şey değişmiş, bir başka türlü olmuştu. Her şey yerindeydi ama sanki eski anlamını kaybetmişti. Tüm bunların ne demek olduğunu kendisine açıklayamıyordu. Jesse'nin arabası evin önündeydi. Biraz rahatladı. Demek ki karısı henüz provaya gitmemişti. Jesse onu karşılamaya çıktı. Her zamanki gibi gülümsüyordu. Nasılsın? Bir şey mi oldu? Biraz garipsin. Jesse kocasının yüzüne baktı ve önce gülümseyen yüzü istemeden değişti. Kendini kötü mü hissediyorsun? Burke çantasını divanın üzerine atarak ve ceketini çıkararak cevap verdi. Bir şeyim yok Jesse, anlıyor musun? Adamlar çıldırmışlar. Kahve ister misin? Fena olmaz. Telefon eden oldu mu? Evet, sonra söylerim. Orada şehirde neler olduğunu anlat. Ne mi oluyor? Beklenenler oluyor. Panik. Herkes Filofey'i konuşuyor. İşte bu oluyor. Gazete, radyo, televizyonları demiyorum. Tam bir kargaşa içindeler. Olanları anlatmak için boşuna çaba harcıyorlar. Zaten telefon açanlar onlardı. CNN, Amerika'nın Sesi, Libertar Radyosu. Senin çok geç döneceğini söyledim. Sen anlat. Üniversitede adım atmak mümkün değil. Hepsi heyecanı sınırındalar. Yüzlerde sanki yangın var. Hepsi aynı şeyi konuşuyor. Bu durum, yani aynı şeyin aynı anda herkesi düşündürmesi, heyecanlandırması. Çok korkunç. Ortada çılgınca fikirler dolaşıyor. Hitler'in meydanlarda neler yaptığını, nasıl bir coşku uyandırdığını şimdi anlıyorum. Belki de haklısın ama Robert, bunlar öğrenciler, gençler, enerjikler, heyecan dolular. Ve Filofey ortaya çıkıyor. Evet, doğru. Hatırlıyorum, Kennedy öldürüldüğünde de aynısı olmuştu. Bugün vahşi bir gürültü, karmaşa, düzensizlik vardı. Örneğin bazıları Filofey'in tabiatının irdelenmesi caiz olmayan sırlarına tecavüz ettiği iddia ediyor ve aynı anda kendi düşüncelerini de ortaya çıkararak acaba çözülmesi caiz olmayan sır olabilir mi diyorlar. Diğerlerinin fikrine göre ise heyecanlanacak bir durum yok. Bırakın da uzay rahibi istediğini söylesin, umurumuzda bile değil. Alt tarafı alındaki bir sivilceymiş. Cevap olarak da deniyor ki erkek olduğun için umurunda değil. Ya gelecek çocuğun doğmak istemediğini öğrenen kadın ne olacak? Umumiyetle bundan sonra nasıl olacak? Cassandra damgası ne yapmalı? Var olan bir şey nasıl unutulur, nasıl fark edilmez diye soruluyor. Üçüncüler ise anlaşılmaz bir şeyler söylüyor. Dördüncüler, beşinciler vesaire. Nihayetinde hepsi aynı şeyi bağırıyor. Genetik kodlamaya tecavüz edilemez. Bu müdahale edilmesi yasak olan programlanmış kaderlerdir. Binlerce yıl insanlar kaderin çizdiği yolda yaşadılar. Şimdi ise bizim irademize bağlı olmayan bir şeyi teftişe kalkışıyorlar. Ve bir sürü bunun gibi şeyler. Hepsini aktarmam imkansız. Bazılarına göre bu sivilce boş şeydir. Bazılarına göre ise felakettir. Evet, hepsini anlatamam. En kötüsü Cassandra'nın artık harekete geçmesidir. Söylentiye göre hukuk bölümünden bir kız öğrenci derste aynaya bakmış ve bağırarak amfiden dışarı fırlamış. Onun da alnında aynı leke, Cassandra işareti varmış. Başka bir olay daha vahimdi. Trafik kazası yapan kadın aynaya baktığını itiraf etmiş. Alnında şüpheli bir alamet var gibi gelmiş. Şans eseri bir felaket olmamış. Aman tanrım, şu başımıza gelenlere. Şimdi neler olacak? Bir çıkış yolu var mı diyerek Jesse sandalyeye çöktü. Bilmiyorum Jesse, bilmiyorum. Ne yapabilirim ki? Sen de artık provaya gitmelisin. Dönüşünde konuşuruz. Ben de düşünceler altında eziliyorum. Prova falan yok. Bu karmaşa da prova mı olur? İşte başlıyor, sen de mi? Tüm orkestra seni bekleyecek. Sen ise evde Filofey'in düşünceleriyle kendini üzeceksin. Telefon açar ve hastalandığımı söylerim. Nasıl aralarında en yaşlısı benim. Sonuçta ben büyük anne adayıyım, sen de biliyorsun. Kocası onu güldürmeye çalıştı. Beni de aynı kader bekliyor. Ama erkek cinsiyetli büyük anne. Chicago'ya Erika'nın yanına büyük anne ve büyük baba olarak gideceğimize çok seviniyorum. Şimdi ise inan bana değmez Jesse. Provayı erteleme gereği yok. Jesse tereddüt içindeydi. Tamam. Yarım saatim var. Hatta biraz daha fazla. Şimdi bu insanlara ne olacak? Erika artık 7 aylık hamile. Belki onun da alnında Cassandra damgası vardır. Ama o zaman bunu hiç kimse bilmiyordu. Erika'nın yeni hamile kaldığını bir düşün. Geceleri uyuyamazdım. Jesse sustu. Biraz sakinleşti. Ve devam etti. Şimdi sana kahve yaparım Robert, sonra da giderim. Rahatsız olma, kendim de yaparım. Hayır, ben şimdi yaparım. Bu arada Ordok'un adamlarından Anthony Younger adlı birisi telefon açtı. Younger mı? Evet, anlıyorum. Ne dedi? Şimdi gelir anlatırım. Karısı mutfakta buharla çalışan ve bundan dolayı da lokomotif diye adlandırdıkları eski kahve makinesinde kahve yaparken Robert Burke de ellerini yanlara açarak koltukta oturuyor ve sanki burada yabancıymış gibi tuhaf bir ruh hali içinde bulunuyordu. Hatta etrafa bile göz attı. İlk defa görüyormuş gibi. Büyük mobilyayla donatılmış geniş salona Jesse'nin Venedik'ten aldığı aynı stil avizenin ve şöminenin üzerindeki büyük aynaya baktı. Piyano ve violensel. Camlı dolaplarda altın yazılı kitaplar, kitapların büyük kısmı ikinci katta, çalışma odasının yanındaki kütüphanedeydi. Ve bütün bu ev, eski Venedik aynasından yansıyan, kendisi bir zamanlar uzun boyuyla seçilen, şimdi ise ihtiyar at gibi kır saçlı ve kilolu yabancı gibi geliyordu. Kendi hayatını, bu hayatta ilgili şeyleri, biraz tanıdık, içine kapanmış, alışılmadık düşünceleri dalmış, kendisini dışarıdan görürmüş gibi algılıyordu. Bir ara hatta bununla ilgilenmek herkesten daha fazla bana mı düşüyor? Niçin böyle? Sanki dünyanın sonu gelmiş gibi telaşlanıyorum. Şimdi bu bilinmeze dalmak için daha önceki hayatım acaba bir prolog muydu? Bir körün gizli kapıyı aralamasına benzemiyor muydu? Başarılı bir bilim adamının sanki hayatını yaşarken fütürolojiye girmekle ne kazandım ki? İşte uzay filofeyinin şahsında kaderin son oyunu. Bu ne anlama geliyor? Anın gerçeği mi? Alınan avansın hesabı mı? Öyle midir? Bana göre Filofey kimdir? Düşünürsen hiç kimse. O zaman ben neden sakinleşmiyorum? Demek ki bir şeyler beni ona bağlıyor. Önce balinalar rüyama girdi, şimdi ise aklından geçirdi. Bu düşüncelerden ayrılamıyor, şüpheleri üzerinden atamıyordu. Ne hakkında düşünürse düşünsün, sonuçta yine şu uzay rahibinin buluşuna takılıyordu. Daha önce olanları ve şimdiki durumu kıyaslamak zorunda kalıyordu. Jesse kahveyi getirdi ve yine sohbet eski macerasına yöneldi. Meğer kendini Robert Burke'ün eserlerinin hayranı gibi takdim eden Anthony Younger, devlet başkanı adayının ekibinden arıyormuş. Burke'ü üniversiteden de telefonla aramış ve bulamamış. Öğleden sonra yine arayacağını iletmiş. Jesse, Burke onu arayamaz mı diye sorduğunda Younger, devamlı konuşuşturduğunu, bugünün de çok yüklü bir gün olacağını, Ordok'un seçmenlerle görüşmesinin hazırladıklarını, sonra basın toplantısı düzenleyeceklerini, kısacası bu kadar işin arasında onu bulmanın mümkün olamayacağını, fakat Burke ile görüşmeyi çok istediğini söylemiş, Younger, onunla konuşmayı hep arzuladım, şimdi vesile bile var. Lütfen haber ve sorularım olduğunu iletir misiniz? Bu görüşmeyi çok istiyorum demiş. Jesse, provaya gittikten az sonra telefon çaldı. Anthony Younger'dı. Mr. Burke, bizim Filofey'in adında ortak bir dostumuzun olduğunu ve görüşmemize şimdilik telefonla olsa bile onun vesile olduğunu biliyor muydunuz? Haklısınız. Bu uzaylı rahip bundan böyle hayatımızda birçok şeyi belirleyecek. İşte esas mesele de bu. Mr. Burke, fikrimce siz bunu başkalarından daha iyi anlıyorsunuz. Şimdi esas mesele olayların hangi yönde gelişeceği veya Rusların dediği gibi tarihin tekerinin nereye yöneleceğidir. Biraz övüneceğim ama iyi Rusça konuştuğumu bilmenizi isterdim. Moskova Üniversitesi'nde staj gördüm. Bu açıdan size yararlı olabilirsem mutlu olurum. Bu çok güzel diye Burke bir az da hayretle cevap verdi. Ve Anthony Younger'ın kendine güvenen, güzel konuşan birisi olduğuna karar verdi. Çok enerjik birisine benziyor. Acaba kaç yaşında diye düşündü. Ve Rus konusunu sürdürerek ben de Gorbaçov döneminde Rusya'da Moskova, Leningrad ve Kiev'de bulundum. Anthony kaç yaşındasınız? Sadece merak ettim. Lütfen daha da ağırbaşlı görünmek için 30 demek isterdim. Ama gerçekçi olayım. 28,5 yaşındayım. Artık akıllanmanın zamanı geldi. Başka ne diyebilirim ki? Moskova hayatın ve bilimin zıt kutbu olarak bana çok şey kazandırdı ama KGB tarafından angaje edilmediğimi hemen belirteyim. Her ikisi de son günlerde Amerika'da moda olan bu espriye güldü. Affedersiniz Anthony, benim oğlum olacak yaştasınız. Ciddi bir konuşmada muhatabın yaşını bilmek çok önemli. Bunun için sordum. Ben de öyle düşünüyorum. Ama sizin hakkınızda her şeyi biliyorum. Bütün kitaplarınızı okudum. Son günlerde ise sizin Küresel Evin 9 Kapısı adlı makalenizi çok dikkatle yeniden okuyorum. Burke mırıldandı. Evet, futuroloji alanında dünyadaki fikirlerin sentezini yapmaya çalıştım. Teşekkür ederim, çok memnun oldum. Anthony hafif bir gülüşle devam etti. Ben akademik açıdan belirsiz bir tipim. Bilim parçalarından oluşmuşum. Felsefeden astrolojiye kadar her şeyi kapmaya çalıştım. Bir ara uzayı bile arzuladım. Sen son dakika işleriyle gazetecilikle uğraştım. Oliver Ordock'la tanışıklığımız da oradan. O herkesçe tanınmaya oynuyordu. Ve güçlü tarafı da budur. Şimdi bu seçim yarışında ona yardım gerekiyor ve biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Ben onun ekibinde kitle iletişim araçları ile temas grubundayım. Bugün mesela 3 saat sonra Alpha Baseball spor salonunda seçmenlerle görüşme var. Bir sürü insan gelecek, canlı yayın yapılacak. Daha sonra geç saatlerde yine birkaç kanaldan canlı yayınlanacak. Basın toplantısı düzenlenecek. Mr. Burke, tüm bunları tesadüfen size söylemiyorum. Belki de bizim, daha doğrusu Ordock'un işlerinin nasıl gittiğini, neyi başarıp neyi başaramadığımızı görmek istersiniz. Özür dilerim. Zamanımız var mı? Konuşmalarımla sizi işinizden alıkoymuyorum ya. Hiç de değil. Seni dinliyorum Anthony. İşte bu açıdan sizin de bilmenizi istediğim bazı şeyler var. Sabahleyin bizler 20'ye kadar çeşitli yardımcı uzman ve diğerleri Ordock'un çalışma odasında toplandık. Ve onun ilk söylediği dün akşam sizinle uzay rahibinin mektubu hakkında uzun uzadıya telefonla konuştuğu oldu. Evet, oldu diye Robert Burke tasdikledi. Şimdi herkesin aklında ve dilinde olan bir şeyi Ordock'un size danışması çok iyi olmuş. O hızla yükselen bir politikacı ama bir kahin değil. Ve Burke onun sözünü kesti. Bir dakika. Anthony bana danışmayı Ordock'a senin tavsiye ettiğini biliyorum. Ama ben de kahin değilim. Sence benim kehanet yeteneğim mi var? Bu işi iyice anlayabilmek için kime istersen başvurmaya hazırım. Sen tüm bunları biliyormuşum gibi bana telefon açıyorsun. Ben ise fikirlerimin gerçek olduğuna garanti veremem. Bunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bunun böyle olduğuna sevindim diyen Anthony Younger cevabıyla onu şaşırttı. Onun sesinde de bir hayranlık duyuluyordu. Neye seviniyorsun? Sezgilerimi beni aldatmadığına, kendi evinde peygamber olamaz demelerine rağmen, sizin bir devlet başkanı adayı politikacının her şeyden önce danışması gereken bir fikir adamı olduğunuza bir defa daha inandım. Bugün Ordock bir stadyum dolusu insanın önünde konuşacak ve sorulara cevap verecek. Mesele onun hemen kamuoyunu kazanarak bir çuval gibi sırtına atıp götürmesi değil. Önemli olan sizin fikirlerinizin toplumun malı olmasıdır. Tüm bunları Oliver Ordock'un sabah yaptığı konuşmaya dayanarak söylüyorum. O ne söyledi ki? Kısacası anladığıma göre sizin fikirlerinize dayanarak Filofey'in buluşunu dünyanın tüm ülkelerinde, tüm toplumlardaki tüm insanların bir gerçek kabul etmesi gerektiği şeklinde yorumlayacak. Öyle değil. Bence öyle. Ordock aşağı yukarı bunları anlattı. Var olan bir şeyi dikkate almak başka. Bu bir çıkış noktası olabilir. Sonra nasıl olacak? Cassandra embriyonlarının meydana çıkmasına ve hala da çıkmaya devam etmesine sebep olan şey ne olacak? Yani sosyal tarihi ve psikolojik açıdan burada bir sürü soru ortaya çıkıyor. Haklısınız Mr. Burke diye Anthony cevap verdi. Ve yine bir şeyler söylemek anladığını açıklamak istedi ama Burke konuşmaya devam etti. Ben kendimi tümüyle bu olaya kaptırmışım. Bazen artık eskisi gibi, hatta dünkü gibi olmadığımı, hayatımı yeniden değerlendirmem gerektiğini düşünüyorum. Oysa hayatım artık tükenmek üzere. Eskiden itiraf etmek bile istemediğimiz şeyler ortaya çıktı. Bize öyle geliyordu ki gelişim, medeniyet, yanı başında getirdiği kötülükleri haklı kılar. Orman kesildiği zaman yongalar paramparça olur. Ruslarda bir atasözü var. Evet, hem de çok yaygın. Örneğin Stalin yaptığı soykırımı böyle açıklıyordu. Ama devam edin, sizi dinliyorum. İşte ne diyordum? Filofey'in buluşu tarih boyunca nesilden nesile insanların birbirlerine ve yaşadıkları dünyaya işkence ettiğini ve bundan dolayı da kendi yollarında, kendi tarihi tekamüllerinde erişebildikleri birçok şeyi telafisi imkansız bir şekilde kaybettiğini ortaya çıkarıyor ve acımasızca teşhir ediyor. Üçüncü kasetin B yüzü sonu, sayfa 88.